Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbet programımızda dünyadaki tasarım özelliklerini konuşuyoruz. Kiminle konuşuyoruz? Endüstri mühendisi, tasarım uzmanı Sayın Cenk Akat konuğumuz. Sayın Akat, kutup ayılarından örnek verdik programımızın ilk bölümünde. Kutuplardan örnek verdik. Şimdi hemen benim aklıma bunun tam tersi bir ortam geliyor. Şöyle bir kutuplardan uzun bir yolculuk yapıp çöllere gelelim. Çöllerde de çok sıcak bir ortam var. Yine zor hayat şartlarının olduğu bir ortam. Her canlının hayatta kalamayacağı bir ortam. Evet. Sıcak ortam olduğu için. Ama develer, özellikle develer bu ortama çok dayanıklılar. Develer de bir örnek olabilir sanıyorum, değil mi? Bu tasarım özellikleri
konusunda. Mutlaka. Zaten biliyorsunuz develere Kur'an'da da bize dikkat çekilmiş. Gâşiye suresinde bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı diyor. Gerçekten de deveye baktığımızda inanılmaz bir tasarım mucizesi görüyoruz. Çok fazla özelliği var devenin. Ayakları, gözleri, dili, ağzının yapısı. Bunlar hepsine girmeyelim dilerseniz. Ben sadece devenin nasıl su sağladığını basit bir örnekle anlatayım size.
Lütfen.
Devenin şöyle bir özelliği var. Çok uzun süre çölde susuz kalabiliyor. Bunu da şu şekilde sağlıyor. Su bulduğu yerde ağırlığının üçte birine varana kadar su içebiliyor. Ve bu içtiği suyu vücudunda yağ çeviriyor.
Yani bir anlamda depoluyor.
Depoluyor ve bunu hörgücüne gönderiyor. O yağı orada saklıyor. Bundan sonra deve çölde suya ihtiyaç duyduğu zaman bu yağdan su elde ediyor. Ve öyle bir mekanizma var ki burada. Eğer deve o suyu vücudunda saklamaya çalışsaydı çok daha fazla miktarda su saklaması gerekirdi. Deve böyle yapmıyor. Bunu yağ olarak saklıyor. Bu sayede o suyun ağırlığını çok azaltmış oluyor. Tekrar suya ihtiyaç duyduğunda o yağ hücrelerini kimyasal bir reaksiyonla bozup içinden hidrojeni açığa çıkartıyor. Ve havadan aldığı oksijenle hidrojeni birleştirip su üretiyor. Bakın, vücudunda suya ait olan ve suyun asıl ağır kısmını teşkil eden oksijeni boşuna taşınmıyor. Çünkü havada mevcut. Onu yağa çevirip saklıyor. Fakat suya ihtiyaç duyduğunda o hidrojeni alıp, yağdaki hidrojeni alıp havadaki oksijenle birleştirip suya dönüştürüyor. Burada öyle inanılmaz bir kimyasal reaksiyon var ki, yani bunu hangi şekilde bir deve ihtiyacını duyacağını hissederek vücudunda geliştirmeyi başarabilir? Evrimcilerin iddiasına göre şöyle olması gerekirdi. Bulunduğu rahat ortamda, demin kutup ayısından verdiğimiz örneği hatırlayalım. Bulunduğu rahat ortamda bu hayvan artık yeteri kadar yiyecek bulamamalıydı. Onlar böyle açıklıyorlar. Veya ortamda bazı şartlar onu daha başka yerlerde yaşamaya zorlamalıydı. O da kalkıp çöle gitmeliydi. Şimdi çöle giden bir hayvan, bugün bizim bu çevremizdeki hayvanlardan herhangi birini örnek alalım. Örneğin bizim burada kendi ortamımızda yaşayan bazı hayvanlardan örnek verelim. Koyunları ele alalım. O koyunları kaldırıp götürüp çöle yerleştirelim ve birkaç gün orada bırakalım. Derhal susuzluktan öleceklerdir. İstediğiniz kadar koyun taşıyın götürün çöle. Hiçbir koyunun oraya bir şekilde adapte olamayacağını göreceksiniz. O koyun çöl ortasında susuzluktan ölecektir. Bunu dünyanın bütün koyunlarını deneyerek de yapabilirsiniz. Dünyanın bütün diğer hayvanlarını deneyerek de yapabilirsiniz. Hiçbir hayvan orada yağdan su elde etmeyi öğrenemeyecektir. Bunu bir bilgi olarak öğrendiğini kabul edin. Onu vücudunda sentezleyecek sistemi oluşturmaya hiç gücü yetmez. Ve bunu başka hiçbir mekanizma da onun vücudunda sağlayamaz. Bu yağdan su elde etmek nedir? Dilerseniz onu da hemen basit bir örnekle daha net anlayalım.
Evet, evet.
Şayet bu özellik biz insanlarda olsaydı. Fazla kilolarından şikayet eden bir insan yemek yeme rejimi yerine su içmeme rejimi yapardı. Bu dönem zarfında hiç susuzluk çekmezdi. Fakat vücudundaki yağları suya çevirerek vücudun su ihtiyacını karşılardı. Ve 10-15 günlük bir su içmeme rejimi sonucunda bütün vücut yağlarından kurtulmuş, son derece düzgün fiziğe sahip bir insan olarak ortaya çıkardı. Bakın nasıl bir mekanizma, nasıl bir beceri. İşte bu deveye ilk yaratıldığı andan itibaren onu çöl ortamında en iyi şekilde yaşamını idame ettirecek diğer tüm şartlarla birlikte verilmiştir. Bu saydığımız devenin tek bir özelliği. Ayaklarından, kirpiklerinden, dilinin yapısından söz etmiştik. Bunların detayına şimdi girmek istemiyorum. Tüm bu şartların hepsi bir arada olmasa deve çölde yaşama imkanına sahip olmazdı. Dolayısıyla hepsinin deveye aynı anda, ilk yaratıldığı anda verilmiş olması gerekiyor.
Yani zaman içinde devenin bu özellikleri kazanması mümkün değil.
Mümkün
yani
olamazdı.
Önceden sahip olmayıp da zaman içinde bunları kazanması ve öğrenmesi mümkün değil. İlk andan itibaren bu özelliklere sahipti,
evet,
diyorsunuz. Başka canlılarda var mı örneklendirebileceğiniz?
Bakın yine
özellikle
çölden,
çöllerde.
Evet, çölden bir canlı örneği daha vereyim size. Bunlar gerbiller. Gerbiller küçük bir hayvan türü. Şimdi çölde su temini çok güç. Dolayısıyla vücuttaki suyun en iyi şekilde saklanması ve korunması gerekiyor. Gerbillerin vücutlarında su kaybı en aza indirilmiş. Fakat tek bir nokta var su kaybettikleri. Önemli bir nokta, nefes alıp verirken burunlarından çıkan buhar. Gerbiller vücutlarındaki suyu koruyabilmek için gündüzün sıcağında hiç ortaya çıkmıyorlar. Yer altında mağaraları var. Oraya girip bütün günü orada uykuyla geçiriyorlar.
Sayın Akat, bu arada dinleyicilerimizi bilgilendirmek anlamında bu gerbiller acaba ne tür bir hayvandır, ne tür bir canlıdır? Onu da kısaca anlatalım mı?
Bu fare benzeri küçük bir çöl hayvanı. Gerbiller geceleri çıkıyorlar. Geceleri yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Çünkü geceliğin çöl oldukça serin geçiyor ve su kaybının çok az olacağı bir zaman. Gündüzleri de kendi mağaralarında uyuyarak geçiriyorlar. Şimdi bu uyuma esnasında burunlarından çıkan su buharını gerbil tekrar geriye kazansa önemli bir su kaybını telafi etmiş olur. Bunun için gerbiller gece ilk başlangıcında yiyecek bulmak için çıktıklarında gündüzün sıcağında kurumuş bazı tohumları alıp yuvalarına getiriyorlar. Bu tohumların içinde su hemen hemen sıfıra yakın. Çünkü bütün gün güneşin altında kalmış ve tamamen kurumuşlar. Gerbiller bu tohumları sabaha karşı döndüklerinde yuvalarının içine dolduruyorlar. Fakat yemiyorlar. Yani yemek için topladıkları bu malzemeyi yuvaların içinde bırakıyorlar ve onun yanında uykuya yatıyorlar. Gündüz boyunca, yani gerbilin uyku süresi boyunca burnundan çıkan buhar, nefesinden çıkan buhar bu tohumlar tarafından emiliyor, tutuluyor. Akşam olup da gerbil uyandığında işte bu tohumları o zaman yiyor. Bu buharı da birlikte geriye vücuduna geri kazanıyor. Şimdi bir hayvanın böyle bir özelliği zaman içinde bulup tespit etmesi ve bunu kullanması o hayvanın ciddi bir akıl sahibi olduğunu düşünmemize sebep olacaktır. Yani bir insana bile bu anlatıldığında insan bunu şaşkınlıkla karşılar. Bu bir akıl alametidir. Topladığı yiyeceği yemeyip onun yanında yatıp o yiyeceğin nefesinin buharını da toplayacağını hesap edip uyandıktan sonra yersem ben bu su kaybını da geri almış olurum. Bu bir akıl alametidir. Biz bunu bir hayvana yüklemeye kalkarsak o zaman o hayvanın gerçekten akıllı bir hayvan olduğunu düşünmemiz gerekir. O zaman biz o hayvandan başka akıl alametleri de bekleriz. Değişik icatlar da yapmalı o zaman onlar. Başka buluşları da olmalı. Fakat böyle olmuyor. Bu ona verilmiş bir ilham. Yüzlerce, binlerce yıl, milyonlarca yıl bu hayvan bu ilhamla birlikte yaşıyor. Ve tam bu şekilde bu akıl alametini gösteriyor. Çünkü ona o verilmiş. Bunun dışında başka hiçbir değişiklik göremiyorsunuz hayvanın tavırlarında. Dolayısıyla akıl sahibi olanın hayvan olmadığı çok aşikar. Bu ilim ona çölde rahat yaşaması için, o ortamda adapte olabilmesi için verilmiş bir özellik olduğunu çok net görüyoruz.
Evet, bir de kelebekler var çevremizde gördüğümüz uçarken, ama ne derecede üstün özelliklere sahip olabileceklerini asla aklımızdan geçirmediğimiz kelebekler, değil mi Sayın Akın?
Evet, kelebeklerde de dikkat ettiyseniz kanatlarında mükemmel renkler, desenler vardır. Bu kelebekleri yakından incelerseniz iki kanadının tam simetrik olduğunu görürsünüz. O denli simetrik ki her nokta birbirini tam olarak karşılar. Bu mükemmel renk uyumu hiçbir noktada birbirinden farklı olmaz. En ufak bir detay bile öbür kanadın tam aynı noktasında aynen bulunabilir. Ve bu deseni sağlayan kanatların üzerindeki pulcuklardır. Eğer hiç eliniz bir kelebek kanadına değdiyse bu tül kadar ince şeffaf kanadın üzerindeki bu küçük pulcukların birbirine dağılıp karıştığını görürsünüz. Bu kadar hassas bir yapıya sahip olan bir kanat üzerinde, bu kadar hassas bir yapıya sahip kelebek kanadı üzerindeki bu küçücük pulcukların normalde oradan bu kadar kolay sökülüp alınabilecekken hepsinin tam aynı noktada nerede duracağını bilmesi mutlaka bu tasarımı bizim kelebeğe veremeyeceğimiz anlamına gelecektir. Yani bir kelebek kendi kanadını kendi üretiyor, onu kendi beziyor olamaz. Hele ki bir tırtılken etrafına bir koza örüp bunun içine girip orada günlerce bu kanadı tasarladığını, işlediğini hiç kimse iddia edemez. Bu kanatlar ona yaratılışında bir mucize olarak, bir tasarım harikası olarak verilmiştir.
Evet. Sayın Akat, çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, bugün Sayın Akat'la birlikte evrim teorisinin dünyadaki canlılığın tesadüfen ortaya çıktığı iddiasına dünyadaki tasarım örneklerinin özelliklerinin nasıl karşılık verdiğini anlattık. Bir başka programda, bir başka konu ve konukla yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalınız.